Ayrım 30.
Yardım başvurusu gerçekleştikten sonra da hastaların her türlü önemli bilgiyi doktorlarına açıklayacak güveni sergilemeleri gerekecek ve gelişecek olan bu karşılıklı güven, yani doktor açısından hastanın her şeyi anlatacağını, hasta açısından ise doktorun tüm bunları kendine ya da aynı derecede tedbirli diğer sağlık uzmanları saklayacağını duyulan güven, her tedavinin başarısına katkıda bulunacaktır. 3. Sözleşme. Başka bir iddiada sağlık uzmanı ile hasta arasında doktorun hastadan ya da hasta hakkında edindiği bilgileri gizli tutacağı varsayımına dayalı açık ya da örtük bir sözleşme bulunduğu yolundadır. Bu örtük sözleşmenin kanıtı olarak da hastaların neredeyse evrensel olarak doktorların sır tutmakla yükümlü olmalarını bekledikleri ve buna göre davrandıkları söylenir sık sık. 4. Kişisel gizlilik hakkı. Bazı iddialara göre kişisel gizlilik diye bir hak vardır ve bunun kapsaması gereken şeylerden biri de kişinin kendisi hakkındaki bilgilerin ve bu bilgilere ulaşma yollarının o kişinin denetiminde olmasıdır. Bu kişisel denetimin yokluğu halinde aşk, dostluk ve güven gibi önemli insan ilişkileri geriler. Bu sözde hakkın utanmazca faydacı bir mazerete dayandığı görülüyor. Kişisel gizlilik elbette yararlıdır ve sağlık uzmanlarının sırlarımızı tutması gerektiği yolunda makul bir beklenti olmazsa ciddi biçimde zarar görür. Bu 4 nedenin en azından son 3 tanesinin bir araya gelmesi bir çeşit mesleki sırdaşlık prensibini desteklemekte ve hatta uygulamakta hepimizin büyük yararları olduğu izlemini uyandırır. Ama sorunlar, diğer önemli prensipler sırları açıklamayı gerektirdiği zaman ortaya çıkmaktadır. Durumun böyle olduğu bazı net vakaları incelersek, görünüşte birbirine zıt olan bu prensipleri uzlaştıracak genel bir yaklaşım bulmak mümkün olacaktır. 4 vaka. Her bir vaka ile ilgili bilgilerin mümkün olduğunca kısa bir özetini sunmakla başlayıp, daha sonra bu vakaların yarattığı ikilemlerin nasıl çözüleceği tartışmasına geçeceğim. İlk 2 vaka gerçektir ve adli ya da yarı adli takibatları konu olmuştur. Üçüncüsü de gerçektir ama daha iyi gizlenmiştir. Dördüncüyü ise çok yakın bir gelecekte kesinlikle mümkün olacak uygulamaların daha bugünden bizimle sayılabileceği düşüncesinin de katkısıyla mevcut tıp pratiğinden hareketle oluşturdum. 1. Tarasov vakası. Bu gerçek ve çok tartışılmış vaka 1969'da yaşanmıştır ve Tatyana Tarasov'a aşık olmuş bir öğrenci olan Prosenjit Podar'la ilgilidir. Kadın onu reddedince adam depresyona girer ve psikolog Lawrence Moore'a başvurarak Bayan Tarasov'u öldürmek niyetinde olduğunu açıklar. Polis bu işten haberdar olmasına ve Pay Podar'ı gözaltına almasına karşın Bayan Tarasov'tan uzak duracağını söz vermesi üzerine onu tekrar serbest bırakır. Hiç kimse ne Bayan Tarasov'u ne de ana babasını tehlikeden ötürü uyarmaz ve Bay Podar, Doktor Moore'a niyetini ilk kez açıkladığı tarihten 2 ay sonra Bayan Tarasov'u öldürür. Kızın anne ve babası kızlarıyla ilgili tehlikenin onlara bildirilmeyerek görevin ihmal edildiği iddiasıyla Doktor Moore'u çalıştıran Kaliforniya Üniversitesi Yönetim Kurulu'na dava açarlar. 2. Bayan X ve Doktor Brown. 16 yaşında zeki ve olgun bir kız olan Bayan X, doğum kontrolü konusunda tavsiyesine başvurmak üzere aile doktorları Doktor Brown'a gitmemeye karar verir ve onun yerine gençlere bu tür tavsiyelerde bulunma konusunda uzmanlaşmış bir kliniğe gider. Klinik Bayan X'in rızasıyla Doktor Brown'a kıza bir doğum kontrol hapı verildiğini bildirir. Çünkü Doktor Brown'un kızın tıbbi geçmişinden tümüyle haberdar olması gerekmektedir. Doktor Brown, Bayan X için iki nedenle kaygılanır. Doğum kontrol haplarının fiziksel tehlikelerinden endişelenir. Ayrıca genç hastasının karşılaşabileceği ahlaksal ve psikolojik tehlikeler de onda kaygı uyandırır. Bayan X'in ana babasının durumdan haberdar olması gerektiğine ve kız için en yararlı tavrın bu olduğuna karar verir. Doktor Brown bunu niyetini ilk önce Bayan X'e bildirmeden ve bu bilgiyi açıklama konusunda onun rızasını almadan yapar. Bunun üzerine klinik ciddi bir meslek suçu işlediği iddiasıyla Doktor Brown'u Genel Tıp Konseyi'ne şikayet eder. 3. O'Reilly davası. Evli bir erkek olan Bay O'Reilly doktoruna başvurur ve başından geçen rastgele bir eşcinsel ilişkiyi ona açıklar. Bay O'Reilly bu ilişkiden ötürü idrar yolu iltihabına yakalanmıştır ve karısının bunu fark etmesinden çok korkmaktadır. Çünkü bu durumun kadının kesinlikle çocukları alıp onu terk etmesine yol açacağına inanmaktadır. Bay O'Reilly bu hastalığın karısına da bulaşmış olabileceğini düşünmektedir ve doktorun nedenini açıklamadan karısını tedavi etmesini ister. Doktor Bay O'Reilly karısına karşı dürüst olması gerektiğini ikna etmeye çalışır ama çabalar sonuçsuz kalınca Bayan O'Reilly rutin servikal simir testi için kendisine geldiğinde ona ufak bir rahim ağzı iltihabından ötürü bazı haplar kullanması gerektiğini söylemeyi kabul eder. 4. Huntington's chorea. Huntington's chorea için bir genetik markör geliştirilmiş olduğundan doğruluk derecesi çok yüksek bir belirleyici testin ortaya çıkması yakındır. Bu mümkün olunca Britanya'daki kalıtımla geçen bu genetik hastalığın ortaya çıkması konusunda çok büyük risk taşıyan 20 bin civarında kişi hayatlarını vaktinden önce sona erdirecek bu korkutucu hastalığı taşıyıp taşımadıklarını ve bu hastalığı taşımayan çocuklar olup olamayacağını kesin bir şekilde öğrenebilecektir. Ana babasında bu hastalık olan ve diğer akrabaları da yüksek risk grubunda bulunan kişiler bir ikilemle karşı karşıyadır. Ya bu hastalığın kendilerinde ortaya çıkıp çıkmayacağını şansa bırakarak çocuk yapmaya ve bu riski her biri bu hastalığı taşıma şansı %50 olacak çocuklarını geçirmeye karar verecekler ya da aslında zararlı geni taşımadıkları halde çocuk yapmamaya karar vereceklerdir. Söz edilen test geliştirilince bu insanlar hastalığı taşıyıp taşımadıklarını kesin bir şekilde öğrenebilecektir. Ama bu test yeni ve daha köklü ikilemleri de beraberinde getirecektir. O güne dek kendilerinde bu hastalığın ortaya çıkması riskinin fazla olduğu bilgisiyle yaşamış olanların birçoğu rahatlayacak ve korkularından kurtulacak ama sayıca daha az olsa da diğer bazı kişilerin de korkuları doğrulanmış olacaktır. %50 riskle bir hastalığın gölgesinde yaşamak travmatik bir durumdur ama belirsizliğin büyük ölçüde ya da tümüyle ortadan kalkması kişinin tepkilerinde kökten değişimlere yol açabilir. Akrabaların bir kısmı, daha önceki çalışmalara göre %10 ile %40 arasında bir bölümü test olmamayı tercih edebilir. Test olmayı seçenler ise alacakları yeni haberin onlara getireceği yükün altından kalkamayabilir. Sonuçların gizli tutulması çok önemlidir. Ama bazı durumlarda da bir kişiyle ilgili sonuç diğer aile üyelerinin riskini doğrudan etkileyecektir. Test olma konusunda aile üyeleri arasında uzlaşmazlık çıkarsa ne olacaktır? Test yapılacak risk altındaki bireyler sigorta ya da iş bulma sorunlarıyla karşı karşıya kalırlarsa baskı altına girmeyecekler midir? Kişilere saygıya dönüş. Eğer hastaların çoğu sağlık uzmanının hastayla mesleki ilişkisi sırasında edindiği bilgiye sır olarak saygı göstermesini istiyorsa, o zaman bu sağlık uzmanının hastaların sırlarına saygı göstermesi için önemli bir neden oluşturur. Buna bir de bu konudaki açık ya da örtük sözleşmeleri ve sırdaşlık geleneğini korumanın faydacı nedenlerini eklersek bu argüman gerçekten büyük güç kazanır. Ama önemli nedenler daha önemli nedenlerin önünden ister istemez çekilmelidir. Burada sorulması gereken son bir soru, gizli bilgileri açıklamayı gerektirecek hangi nedenlerin sır tutmayı destekleyen bu geçerli nedenler yığınından daha ağır basacak kadar güçlü olduğudur. Bu kitabın daha önceki iddialarından birine göre hepimizin üzerine düşen başkalarının acılarını ve hasarını en aza indirme yükümlülüğü sağlık uzmanlarına da düşer. Ama bu uzmanlara düşen yükümlülük bu görevi yerine getirebilecek diğer herhangi bir kişininkinden daha ağır değildir. Kim olursa olsun kendisine bir sır verilen kişi bu sırrı tutmasını gerektiren açık ya da örtük bir sözleşmeyle bağlı da olsa kendine şu soruları sormak zorundadır. Bu sırrı tutarsam bunun sonucunda başkalarına vermemen gereken bir zarar ya da acı vermiş olacak mıyım? Ve bu sırrı saklamanın önemi verilecek o zararı ya da acıyı mazur gösterecek kadar büyük mü? Elbette bunun yanıtı bazen evet bazen de hayırdır. Ne başkalarına zarar verecek kararlardan kaçınma yükümlülüğü ne de sözünü tutma yükümlülüğü dokunulmaz değildir. Hangisinin daha iyi olduğuna daima birey karar vermelidir. Sağlık uzmanı elbette mesleki sırdaşlık etiğine duyulan kamusal güvenin insanları tedavi için başvurmaya cesaretlendirilmesi nedeniyle toplum yararına olduğunu da unutmamalıdır. Ama sırdaşlık ilkesinin her ihlali bu güveni sarsmak zorunda değildir. Hatta bazen bu dengeleyici yararlar da sağlayabilir. Yukarıda sözü edilen prensibin evrensel olarak ve hatta körü körüne uygulanması üzerindeki kısıtlamalardan biri, en son tartıştığımız insanlara otonomilerine saygı göstererek saygı gösterme gerekliliğidir. Öyle ki bir sırrın saklanmamasıyla ya da saklanmasıyla sağlanacak daha büyük yarar paternalist ise ve paternalizmi haklı gösterecek daha önce tartıştığımız nedenler ortada yoksa, ilgili kişinin otonomisinde de bir kusur ya da o konuyla ilgili bir kusur yoksa, burada da zarardan çok yarar sağlayacak bile olsa, kişilere saygımız paternalist müdahaleden kaçınmamız için önemli bir neden oluşturur. Özetlediğimiz dört vakaya bakarsak, bu düşüncelerin yargılarımıza nasıl yol göstereceğini görebiliriz. Tarasov vakasında olayın hassas bir değerlendirmeyi gerektirip gerektirmediği bir yana, kurulması gereken denge, Bayan Tarasov'a yönelik ölüm tehdidiyle, hasta-doktor ilişkisinin gizliliği göreneğinin genel faydasıyla desteklenen Bay Podar'ın sırrını saklama yükümlülüğü arasındadır. Olası bir kurbana yönelik bir tehlike varsa, gerçekse ve ciddiyse, elbette sır tutmaktan vazgeçmek için geçerli bir neden vardır. Özellikle bu vakada olduğu gibi, sırrın tutulması gereken kişi, her ne kadar rahatsız da olsa, cinayet niyetini açığa vurmuş biri ise. Elbette katilin tehdidini gerçekleştirme olasılığını kestirmek zordur ve bu nedenle tutuklama için yasal gerekçeler bulmak da zor olacaktır. Ama Bayan Tarasov'un uğrayacağı kayıpla Bay Podar'ın uğrayacağı kaybı karşılaştırırsak, Bayan Tarasov'u olası tehlikeye karşı uyarmamak için herhangi bir neden bulmamız zordur. Elbette bir uyarının yapıldığı nispeten gizli tutulabilir ve böylelikle mesleki sırdaşlık geleneğine yönelik genel güvene pek fazla zarar verilmeyebilir. Psikolog Dr. Moore'un birden fazla insanın güvenini zaten kırmış olduğunu da hatırlamamız gerek. Doktor çok özel ayrıntılardan söz etmemiş olabilir belki ama polise Bay Podar'ı acil psikiyatrik gerekçelerle tutuklamalarını isteyen bir teşhis mektubu yazmıştır. Bu ifşaatın Bay Podar için önem taşıması ve meslek etiğine aykırı bulunması muhtemeldir. Ama bildiğim kadarıyla bunun meslek etiğini çiğnemek anlamına gelip gelmediği sorusu üzerinde bugüne kadar hiç durulmamıştır. Öte yandan Dr. Browning'in düşündüğü yarar tam anlamıyla paternalisttir. Dahası bayan X'e karşı duyduğu yükümlülük de bütünüyle paternalisttir. Kızın kararının otonom olmadığını gösteren hiçbir kanıt yoktur. Üstelik de kız hem yasal yönden hem de ahlaksal yönden istediğini yapmaya hakkı olan biridir. Doktor Browning olsa olsa bayan X'i seven bir arkadaşı gibi davranıp onu ikna edebilirdi ancak. Böyle bir şeye yeltenmemiş olması pek de samimi olmadığını gösterir. Bu örneği ilham olarak gerçek vakada Doktor Browning'in görüşü genel tıp konseyince onaylanmıştır. Çünkü hastasının yararını gözeterek davrandığı hükmüne varılmıştır. Bu davanın Doktor Browning lehine sonuçlanmasından sonra Britanya Tabipler Birliği, hekimin sırrını açıklamak için daima hastasının iznini almaya çalışması gerektiği, bunun mümkün olmaması halinde de hastanın kararını kabul etmesi gerektiği yolunda bir tavsiye kararı almıştır. Bu tavsiye bu vaka için doğru kararı oluşturuyorsa da, görmüş olduğumuz gibi her vakada doğru yanıtı bulmamızı sağlayacak şekilde tasarlanmış bir ilke olamaz. Bu konularda tek bir düstur olamaz. Sağlık uzmanları da herkes gibi söz konusu olan şeyi iyice tartmalı ve bunun kişilere saygı gibi kabul ettikleri diğer ilkelerle ilgili yorumlarını nasıl etkilediğine bakmalıdır. O'Reilly davası daha karışıktır. Doktor belli ki Bay O'Reilly'nin sırrını tutma sorumluluğunun Bayan O'Reilly'ye rahatsızlığı konusundaki gerçeği söyleme sorumluluğundan daha büyük olduğunu hissetmiştir. Onun neden böyle düşündüğü ya da bunu haklı gösteren şeyin ne olduğu açık değildir. Üstelik kocası gibi Bayan O'Reilly'nin de sevgilileri olabilir ve bu kişiler doktorun sakladığı sır yüzünden tehlikeye girebilir. Burada doktorun çifte standardının arkasında cinsiyetçi ön yargılar bulunduğundan kuşkulanmamak zordur. Belli ki doktor onların evliliğini korumanın her iki hastası için de en iyisi olduğunu ve daha önemli olduğunu düşünmüştür. Ama bir evliliği taraflar ya da onlardan en az biri evliliğin böyle bir bedelle yapay bir şekilde korunmasını istemiyorsa korumaya çalışmak paternalizmin dik alasıdır. Her şeyden önce doktora Bay O'Reilly tarafından karısının bunu fark ederse ayrılacağı konusunda gerekli uyarı yapılmıştır. Kadının kendisindeki rahatsızlığın ne olduğunu bilmek ve böylece onunla ilgili kararı kendi vermek isteyeceği apaçıktır. kocasının sadakatsizliği halinde evliliğine muhtemelen değer vermeyeceği de apaçıktır. Burada yine başka insanların evliliğinin hangi temele oturması gerektiğine karar vermek doktora düşmez. Çok geçerli bir neden olmadıkça doktor, özellikle koca tarafından kendisine kadının bilmek isteyeceği şeyle ilgili uyarı yapıldığı halde, kocanın sırlarını saklama yükümlülüğünün kendi kararını verebilmesi için kadına doğru ve tam bilgi verme yükümlülüğünden daha büyük olduğuna da karar vermemelidir. Rekombinant DNA tekniklerini kullanarak korea hastalığını önceden kesin bir şekilde saptayacak testin geliştirilmek üzere oluşu, bu tekniğin öteki hastalıkları önceden teşhis edecek testler içinde kullanılacağının işaretini vermektedir. Bu testlerin ortaya çıkaracağı etik ikilemler hem çok çeşitli hem de çok karmaşıktır. Kendilerini bu tür bir test yapılmasını reddetmeleri, her zaman mümkünse de bireyler bu testi yaptırmayı tercih eden akrabalarından gelecek, kendi riskleri hakkındaki bilginin artışına karşı kendilerini pek koruyamayabilirler. Ayrıca bu kişiler kesinlikle ya da muhtemelen bu hastalığı taşıyacak çocuklar dünyaya getirmeye hakları olup olmadığını da düşünmek zorunda kalacaklardır. Bu özellikle acı bir sorundur. Çünkü kesin olarak belirleyici bir test, korea hastalığının tümüyle ortadan kaldırabilmesini mümkün kılar. Eğer risk altındaki herkes test olmayı kabul eder ve test sonucunun pozitif çıkması halinde üremekten kaçınırsa, bu hastalık aşağı yukarı bir kuşak sonra silinebilir. Gizlilik konusu bu bağlamda sağlık uzmanlarının, işverenleri ya da sigorta şirketlerini etkilemesi durumunda bu testlerin sonuçlarını gizli tutmakla yükümlü olup olmayacakları sorusuyla ilgilidir. Burada sağlık uzmanlarının Tarasov vakasında olduğu gibi üçüncü kişilere yönelik bir tehlike var olmadıkça hastalarının sırlarını açıklamaları için bir neden yoktur. Hastaların başkalarına neyi söyleyip neyi söylemeyeceği onların bileceği bir iştir. Görmüş olduğumuz gibi sırdaşlık gereğini ancak sırları açıklamayı gerektiren daha önemli nedenlerin sırdaşlık nedenlerinden üstün gelmemesi halinde saygı gösterilmelidir. Hiç kimse kendisine borçlu olunan sırdaşlık yükümlülüğü ancak üçüncü kişilerin hayatı ya da ciddi biçimde hasar görmesi pahasına yerine getirebiliyorsa, bu yükümlülüğün çiğnenmesinden ötürü şikayetçi olamaz. Her vakada, her iki durumda dikkatli tartışılmalıdır. Ama kesin olan bir şey vardır, o da edinmiş olduğu hastayla ilgili bilgilerin kendisiyle hasta arasında gizli tutulmasını kabul eden herkesin, tek tek her vakada bu prensibe sadık kalmasının da, bu prensibi çiğnemesinin de ayrıntısıyla savunmasını yapmaya hazır olması gerektiğidir. Değişmez ilkeler ve ahlaksal değerler. Sırdaşlığın bağlayıcı bir yükümlülük ve tıp etiğinin temel ilkelerinden biri olarak hemen hemen evrensel kabul görmesine karşın pratikte gizliliğe saygıya bir tür şizofreni egemendir. Sağlık uzmanları bir taraftan doktorlarla hastaları arasındaki sırdaşlığa koşulsuz bir şekilde kimi zaman önemli kişisel kayıplar pahasına saygı göstermeye hazırdırlar. Öte yandan sırdaşlık etiğini bu kadar özenle koruyan ve buna saygı gösteren aynı uzmanlar, ölümcül hastaların durumuyla ilgili tüm ayrıntıları önceden hastanın bütün akrabalarına ve birçok arkadaşına ve genellikle de hastanın kendisinden saklayarak anlatmakta hiçbir tutarsızlık görmezler. Bu şizofreni sırdaşlık ilkesine gerçekten tam anlamıyla inananların bile daha önemli şeyler söz konusu olduğunda bundan vazgeçmeye hazır olduklarını gösterir. Sırdaşlığa karşı yaklaşımımız ahlak ilkelerinin geniş bir ahlak sistemi içinde işlerlik göstermesinin önemine işaret eder. Sırdaşlık prensibine körü körüne bağlılık, her türlü prensibe körü körüne bağlılık gibi savunulabilecek bir şey değildir. Prensiplerimizin hatalı olması ya da bazı durumlarda davranış kurallarımızdan vazgeçmemizi ya da onları değiştirmemizi gerektirecek daha önemli prensiplerin çıkması olasılığını daima göz önünde tutmalıyız. Ya da söz konusu prensibi kabul etmemizin ve onaylamamızın nedenleri üzerinde düşünürsek, belki de onun o koşullarda uygulanmasının tutarsızlık olacağını fark edebiliriz. Bu tutarsızlık birçok şekilde olabilir. Örneğin o prensibin o koşullarda uygulanması, o prensip yardımıyla korumaya amaçladığımız kazanımların kendisine zarar veriyor olabilir. Ya da o prensip, mevcut koşullarda onu dikkate almamız halinde zarar görecek ya da olumsuzlanacak olan daha karmaşık bir takım değerlerin ifadesi olabilir. Örneğin 4. bölümde diğer insanları öldürmekten kaçınmamızı gerektiren bir ilkeyi kabul edebileceğimizi ama bu ilkenin kendi içinde bir amaç olmaktan çok diğer insanların hayatının değerini kabul etmenin gerektirdiği şeylerin bir bölümü olduğunu görmüştük. O ilkeye hangi hayatların değerli olduğu ve başkalarının hayatının değerine saygı göstermenin ne demek olduğu konusunda daha geniş bir çerçeveden bakmak, tutarsızlığa düşmeksizin bu ilkeden bazı istisnalar yapılabileceğini görmemizi mümkün kılabilir. Başka bir kişinin hayatının ölümü daha tercih edilir kılacak kadar korkunç olduğu aşırı durumlarda, o prensibi ilk planda kabul etmemizi açıklayan ve haklı gösteren aynı gerekçelerin böyle bir vakada o prensipten bir istisna yapmamızı da açıkladığını ve haklı gösterdiğini görebiliriz. Aynı durum üzerinde düşündüğümüz konu için de geçerlidir. Benimseme eğiliminde olduğumuz prensibin ne kadar önemli olduğu ve onu korumak için neleri feda etmenin savunulabilir olduğu yargısına ancak o prensibin amacı ve haklılık gerekçesi konusunda canlı bir bilince sahip olarak varabiliriz. Bir hastanın ya da bir müşterinin sırlarını saklama konusunda genel bir yükümlülüğü kabul ederek hangi yararların sağlandığını ve başka hangi değerlere hizmet edildiğini anlarsak, sırdaşlığa saygının korunulabilecek daha önemli değerlerin ya da yararların önünden ne zaman çekilmesi gerektiği konusunda bir bilinç edinmeye başlayabiliriz. Herhangi bir ilkeye asla çiğnenemez gözüyle baktığımızda ahlaka sırtımızı dönmüş oluruz. Aslında bu koşullarda bu ilkeyi gütmenin neden doğru olduğunu kendime sormayacağım. Çünkü doğru olmadığını fark etmekten korkuyorum demektir bu. Ama hiçbir şeyin mutlak bir güveni hak etmediğini ve çiğnenmeyecek ilke olmadığını kabul edersek, ayrıca da kabul ettiğimiz ilkelerin amacı ve onlara bağlı kalmayı haklı gösteren şeyler hakkında düşünür ve bunları sorgularsak, mevcut koşullarda belli bir prensibe bağlı kalmanın ahlaken önemli saydığımız şeylere gerçekten hizmet edip etmediğini anlamaya başlarız. Ama bazı prensipler ne kendilerinin ötesinde bir anlam taşır ne de daha temel değerlere dayanarak doğrulanabilir görünürler. Nitekim çoğu kişi bu tür prensipleri en temel değerlerin doğrudan ifadesi olarak görür ve dolayısıyla bunların kondukları ya da hizmet ettikleri varsayılan başka bazı değerler bağlamında bir kez daha doğrulanmayı gerektirmediğini düşünür. Kimilerine göre bu en temel değerlerin sorgulanması ya da eleştirilmesi mümkün değildir. Bunlar şu ya da bu nedenle bireyler tarafından benimsenmiş olan asli öneme sahip değerlerdir. Bu yaklaşımın özünü şöyle açıklayabiliriz. Bir insandan ahlaki duruşunu gerçekleştirmesini ister ve bunu tekrar tekrar yaparsanız, karşınızdaki kişi ahlaki görüşlerini açıklamak için her seferinde daha karmaşık prensipler ileri sürmek zorunda kalacak ve sonunda en dibe ulaşıldığında kişinin temel değerleri ortaya çıkmış olacaktır. Bu nokta ahlak tartışmasının sona erdiği noktadır. Bu temel değerler ya kabul edilir ya da edilmez. Ahlak tartışmasının tutunabileceği bir yer kalmamıştır artık. Ahlaksal duruşların yapısına ve ahlak tartışmasının işleyişine ilişkin bu tablo gereksiz bir karamsarlık taşır. Her birey için temel ya da değişmez değerlerin ifadesini oluşturan ilkeleri sınamakta kullanabileceğimiz en azından iki strateji vardır ve bu kitapta bunların ikisini de kullandık. İlk strateji hipotetik karşı örnekler bulmaktır. Bu yararlı olabilir çünkü asli bir değer başka hiçbir şeye bağımlı değildir ve özellikle de dünya ile ilgili bir gerçeğin herhangi bir zamanda tesadüfen ortaya çıkacak bir haline bağlı olamaz. Asli değerler yalnızca bugün dünyanın bugünkü halinde değil, düşlenebilecek ya da olası bir dünyada da geçerliliğini korumalıdır. Ne kadar uzak ve ihtimal dışı olsa da temel ilkelerin geçerliliğini koruyamadığı veya insanların bu ilkeleri gözden geçirme ya da onlardan vazgeçme ihtiyacı duyduğu düşsel durumlar yaratılabiliyorsa, o zaman bu en azından bu değerlerde bir yanlışlık olduğunu gösterir. Bu çıkarım tartışmamızın akışı sırasında sık sık aşırı ve hayal ürünü örneklere başvurmamızın gerekçesini açıklar ve umarım mazur gösterir.